Ayrım 36.
Gözlerini aça aça yaptığı Madame Arusyak'ın benzetmesi Halil'i güldürdü. O da gülüyordu. Çıktıklarında ağırdan yağmur başlamıştı gene. Terlik demiştin. Sonra bakarım ben. Sinemaya istiyorum. Gelir misin? Ses çıkarmadan yanı sıra yürümeye başladı kızım. Postaneyi döndüklerinde yağmuru inceltmişti. Saçakların altında koşturur gibi yürüyüp Sümer sinemasının girişine attılar kendilerini. Yeşil Cehennem diye bir film. Kıza baktı. Girelim gibisine gülerek kişiye yaklaşıyordu ki erken davranıp atıldı. İki balkon bileti aldı. Filmdeki Douglas Fairbanks ciğeri severmiş Lucy. Film başlamıştı. Karanlıkta hemen de boş balkonun kuytu bir köşesine oturduklarında Lucy'nin başka neyi sevdiğini anlaması uzun sürmedi. O hiç istemiyordu oysa. İstememesi gerekliydi. Salonun göz alışmasıyla yavaş yavaş açılan karartısında perdeden gelen kadın, erkek sesleri, karışık konuşmalar, gürültüler, efektlerde büyülenmiş gibi diz diz oturduğu kadının çekiciliği tüm direncini gevşetip eritivermişti. Tutamayıp şöyle bir dokunması dudaklarını vermesine yetip de artmıştı Lucy'nin. İş dudaklardaymış demek. Silip unutturmuştu her şeyi. Işıklar yandığında neleri unuttuğunu bile güç bela anımsıyordu. İçinde bir yerde silik bir ezgi olarak o da. Kurtulmak istedikçe batıp çıktığı hazların çukurunda suskundu artık. Çaba da göstermiyordu. Dolaşan satıcıdan Filigo aldılar. Lucy ödedi çabucak. Film yeniden başladığında bekleyen tüm gizli duygular karanlıkla birlikte yeniden üşüşüverdi. Sıkıp yoklamadığı yerini bırakmamıştı kızım. Bir ara çekildi Lucy. Dur gibisini uzaklaştırdı göğsünü sıkan elini. Ellerini başının arasına alıp kaldı bir süre. Yanlış bir şey mi olmuştu? Yanlışı doğrusu mu kalmıştı ki? Kendine gelmeye mi çalışıyor bu? Yavaşça kalktı, çantasını aldı yandaki koltuktan eğildi. Kalk, gidelim Selim dedi. Selim adıyla çağrılmanın irkiltisiyle yandaki pardösüsünü aldı o da. Yüzüne yalanı çarpılmıştı. Halil'im ben be, ne Selim'i? Söyleyivermek geldi içinden, duraladı. Selim'di, Halil'liği mi kalmıştı? Selim'in biri, ne bokun soyu kim bilir? Halil'e yakışan yanı var mıydı bu yaptıklarının? O güzel seherin sevgilisiydi Halil. Bu Selim, salondan merdivene geçince dönüp durdu Lucy. Bize gideceğiz dedi, ister misin? İçindeki büyük çatışmayla donup kalmıştı merdivenleri ağır ağır inerken. Durgun, dalgın görünümüyle duraladı Lucy. Selim dedi uyarır gibi, işin filan mı var? Yo, ne iş olacaktı Selim'in? Kız Selim'i istiyor, bırak gitsin. Selim demesini seviyor kız. Hayır, yok dedi. Yağmurlu Beyoğlu'na akşam inmişti. Yollar kalabalıktı. İş yerlerinden ellerinde paketlerle çıkan son alıcılar dolu dolu geçen tramvay durağına koşturuyorlardı. Yaygaracı bir iki gazeteci olan bağıra çağıra koşarak geliyorlardı tünelden doğru. En son dakika yazıyor. Kahire konferansını yazıyor. Bir kuruş verip bir en son dakika aldı. Şöyle bir baktı. Kıvırıp cebine soktu. Tek sayfalık büyüyecek duyuru boyundaki gazeteyi. Yanı sıra yürüyen Lucy. Ne olmuş dedi dönüp. Bilmem bakarız. Aman dedi Lucy. Siyaset hiç sevmem. Sen sever misin? Selim'e soruyor. Sevmem dedi yavaşça. Hem Selim olacaksın hem de siyaseti seveceksin. Lucy'nin sevmediğini Selim de sevmez. Takıldık. Nereye gidiyoruz bu kızla böyle? Anlamış gibi dönüp baktı Lucy. Tanıdığım gün bir erkeği ilk kez götürüyorum evime dedi. İnanma istersen. İnanmayacak ne var bunda? O gün tanıdığım kızın evine ben de ilk kez gidiyorum. Sucuk gibi de ıslanarak. Tünelden yüksek kaldırıma inerken solda bir sokağın içindeydi Lucy'nin evi. Kapısı açık, eski apartman benzeri bir yapının ikinci kat merdivenlerini çıkıp durdular. Anahtarlarıyla açıp girdi Lucy. Halil'i içeri alıp kapattı kapıyı, zincirini taktı. Kapının yanındaki elektrik düğmesini çevirdi. Sağlı sollu birkaç kapının açıldığı loş bir koridordu burası. Islandık dedi Lucy, mantosunu çıkarıp duvardaki askıya takarken. Yağmur Halil'in ceketine geçmişti. Pantolonunda sırılsıklandı. Gel dedi Lucy. İleride yandaki kapıyı açıp girerken de dönüp baktı gel gibisini. Düğmeyi çevirip ışığı yaktı. Kalın kadife perdeleri inik geniş kara karyolalı bir yatak odasıydı burası. Pencere önünü gösterdi. Burada kurur dedi, çıkar onları. Pencere dibinde sararmış kalorifer radyatörüne yaklaşıp elini tuttu, sıcaktı. İkircikli kalmıştı pantolonunu çıkarmak için. Neydi olanlar, nasıl olmuştu? Peki şimdi bu tavandan sarkan saçaklı, abajurlu... Rezervuar sesi geldi dışarıdan. Tuvalete gitti demek. Yürüdü kapıya. İçeri giren Lucy'ye tuvaleti sordu, karşısıymış. Döndüğünde yataktaydı Lucy. Karşılaştığından beri hiç değişmeyen yarı alaylı gülümser gözlerini dikmiş çağrıyla bekliyordu. Kızın bu bakışı altında soyunmak ayrı bir sorundu şimdi. Çıkardığı pantolonunu kalorifer üstüne uzatırken cebinden yerlere dökülen bir sürü bozuk parayı eğilip aramaya kalkmasıyla daha da gülünç durumda bulmuştu kendini. Hele Lucy'nin kıkırdayarak gülerken bakarız sonra gitmez bir yere deyişi. Örtbas ettiği acılı kaygılar içinde ama baş döndürücü biçimde doyumlu cinsel oyunu ilk kez tadıyordu sanki. Ürkekçe sokulduğu yatakta saatler geçtikçe. Bir dişinin ağzı, dili, dudakları ne işlere yararmış meğer. Filmlerdeki gibi öpüşmeyi biliyordu. Bu kızın bildikleri filmlere sığmaz. Ulaştığı doyum varsılığında gözleri tatlı yorgun kapanırken ortalık ışıyordu. Uyandığında kıyıları soluk kırmızılı, yeşilli çizgilerle bezenmiş tavanı görünce şaşkın kaldı. Odanın ortasına doğru inen saçaklı avizeyle anımsadı geceyi. Yalnızdı yatakta. Dün gecenin fırtınasından içinde boylu boyunca ezilip kalmış ne varsa doğruluyordu şimdi. Ağır bir sorgulama için dikilecekti karşısına. Seherle surlarda, kırda, bir iki kez sinema locasında, Alemdar'ın locasına gitmişlerdi bir kez. Korkulu, kaçamak cinsel çırpınışlarıyla paylaştıkları mutluluğu, ne üdüğü belirsiz garip bir rastlantıyla değişecek kertede güçsüz oluşunu çözmek değil, nasıl yorumlaması gerektiğini bile bulup çıkaramıyordu. Çıkıp gitmeliydi. Gidecekti nasıl olsa, bir daha uğramamacasına. Seher'e ne diyecekti peki? Seher'le nasıl konuşurdu bunu? Olsa olsa Turgut'a söylenir. O da öcünü almış olur benden bir güzel. Bir Süheylacık da bizim oldu. Neresi benziyor? Kapı açıldı. Üzerinde Türk gecelikle Lucy girdi. Günaydın dedi. Nasıl? Güzel uyudun mu? Gelip yatağın yanını ilişti. Sıcacık, ıslak dudaklarını yüzünde, omuzlarında gezdirmeye başladı. Kapı çalınmasa yenikti gene. Kalkıp odadan çıkarken sabahlığını aldı üstüne. Bakkalın çırağıdır dedi. Hadi sen de kalk, kahvaltı edelim. Şofbeni yaktım. İstersen. Sevinmişti şofben işine. Kalktı çabucak. İkircikli kaldı bir. Yırtıklaşmıştı birden. Don gömlek fırlayıp karşıya tuvalete geçti. Bulduğu süngerle ovunarak yıkandı bir güzel. Kızın nemli bornozuyla kurulanıp odaya geçti. Giyiniyordu ki Lucy girdi. Gülerek yaklaştım. Saçların ıslak kalmış dedi. Ne demek istediği üstündeki sabahlığı sıyırıp karyol üstüne bırakıvermesinden belliydi. İçten içe diretti. İstekli dişinin dudaklarının kollarının sarmalına yenik düşmekten kurtulabildi bu kez. Giyinirlerken bozuk paralarını topladım dedi Lucy. Komodinin üstünde. Saat kaç biliyor musun? 12'ye geliyormuş. En geç 9'da kalkarmış o. Kaçta yatarsa yatsın. Bugün niye böyle olmuş bilmiyormuş. Ben biliyorum. Öğle yemeği gibi yerlermiş artık kahvaltıyı. Ekmek karnem yok benim dedi Halil utanır gibi çekingen. Seni aç bırakacağım dedi Lucy gülerek. Korkma. Heraklis sağ olsun. Dayı oğlu annemin. Fırını var. Madame Arusyok'a ekmek götürürüm bazı. Mega Asfaz, Kasen Meryem Anas'ın, Vohç Illas. Arusyok benzetmesiyle Lucy şeytan bir okul kızı oluyordu. Varlık vergisini ne yaptı dedi Halil, kışkırtır gibi. Aşk kaleye. Herakli mi? O gitmedi dedi Lucy. Hükümetle arası iyidir. Kimse sevmez o yüzden. Siyaset. Allah belasını versin. Yumurtayı yağ kıracağım, sen de öyle ister misin? İsterdi. Öyle açtı ki. Akşam bir ara Lucy'nin tepsiyle getirdiği cevizi bir şeyleri tıkındıklarını düş gibi anımsıyordu. Bir de elma yemişlerdi. Daracık mutfakta genişçe bir sehpa gibi yuvarlak masaya karşılıklı oturduklarında Lucy kıvılcımlı kara gözlerini dikip baktı bir süre. Şimdi söyle bakalım Halil dedi. Çay mı içersin süt mü? Donup kaldı Halil. Kızın domuzuna bir direnimle üzerine çaktığı kımıltısız bakışının altında sallanır gibi oldu. Polis bu kız. Şu alaylı. Evli misin? Toparlandı. Hayır diyebildi. Sesi öyle sönük, öyle çelimsiz çıkmıştı ki Lucy'nin alaylı gözleri iyice parlıyordu. Nişanlın var, sevgilin. Dikeldi birden. Evet dedi, başka? Yeşil yün yeleğin cebinden çıkardığı Halil'in şebekesini masanın üstüne koydu Lucy. Yalan söylemeyen var mı dedi. Sen biraz güçlük çekiyorsun. Erkeğin yalan söyleyenini bilirim, bağışla. Beşiren duruyor yerinde. Her şey öyle çabuk oldu ki, çay mı süt mü? Duraladı uyanır gibi. Bilmem dedi, sen ne içersen, ben çay içerim. Mis gibi kokan çayları koydu Lucy. Şeker yok. Burada bal var istersen. Niye polis olmuştu bu kıza böyle tepkisi? Şaşırtıcılığından mı? Onlar yıkarlar adamı. Umarsızlığa düşürürler. Bu iyileştirmek için konuşuyor. Ama gene de... Allayıp bulamaya gerek yok sersemliğimden. Karı anasının gözü. Yatsınmıyor da. Yalan söyleyen erkeği bilirmiş. Ama böyle kadını ben ilk kez görüyorum. Ne kadınlar var demek. Sokakta tanıdığı oğlanı eve getirip koynuna alan kadın cin olmayacak. Öğrendik kötü mü? Kimliğimi tanıması iyi olmadı. Ne yapacak yani? İyi oldu. Ben de onu tanıdım. İstanbul'un yırtık Fatması bu. Gülmek geliyordu içinden. Ocaktaki tavada pastırma üstüne şokur şokur kırdığı yumurtaları bekleyen çay bardağı elinde Lucy'ye baktı. Sabah çay içmeden kendine gelemezmiş. Uzunca bol hırkası altında bile değirmiliğini belli eden kalçaları durduk yerde bile kımıl kımıl. Çıplak baldırlarını. Hiç görmemişti zeytinin böylelisini de. Yağda mı şişmiş? Beyaz peynirle ekmek yiyordu atamadığı bir çekingenlikle. Lucy'nin dönüp önüne sürdüğü pastırmalı, iki yumurtalı tabakla gevşeyi vermişti. İstekle yemeğe koyuldu. Birkaç tür peynir, salam, patatesli, cevizli börek gibi bir şey, akşam yedikleri, bir de ne olduğunu anlamak ister gibi fasulye tabağına baktığını görünce ye bundan dedi Lucy. Ermeni plakisi. Madame Arus'tan öğrendim, bayılıyorum. Yemekle ilgili tek tük sözcüklerden öte pek konuşmuyorlardı. Düşünceli bir görünümü vardı Lucy'nin de. Ne kadar deneyimli olsa ilk karşılaştığı erkek böyle, önce yürekli olmak gerek. Güvendiği bir şeyler vardır bunun. Herakli dayısına güveniyor. Hükümetle arası iyiymiş. Polis de demek. Polise kalırsa iş, kendine güveniyordur. Kadınlığına. Yemek bitmişti. Sen yana geç istersen dedi Lucy. Salona. Ben şurayı toparlayıp geliyorum. Bir arka avluya açılan iki pencereli genişçe salonda, ceviz benzeri bir orta masa, eski kadife koltuklar, yanlarda dikili duran bir iki sehpa, yerde eskice bir halı, cam avize, iki yanlarında kalın kadife perdeleriyle kirli camları örten sararmış tüller, duvarda camlı boy boy aile resimleri, varsıl bir geçmişin salona çökmüş son yorgun konukları gibiydi. Aynalı vitrininde parıldayan tıkış tıkış kristal benzeri bardakları, üst üste dizili mavili porselen tabaklarıyla yan duvara yaslı geniş büfe, sürüp giden yaşamın tek güçlü tanığıydı sessiz loş salonda. Pencere yanındaki koltuğa otururken gene bir çekingenlik çökmüştü üstüne Halil'in. Ne işi vardı bu evde? Çekip gitme zamanı gelmedi mi? Dün gece olanlar yetti de arttı. Damla damla benekli camın ötesinde çiseleyen yağmur günü yineleyecek. Bir kar yağsa bari. Kalksam mı? Kapıdan elinde bir tabak portakal, elmayla gelen Lucy, meyveyi burada yiyelim dedim Selimciğim dedi. Alaylı bir vurgulama da yoktu Selim deyişinde. Selim diyeceğim sana dedi. Sen öyle istedin. Hem Selim daha güzel, sevdiğim ad. İçinde benim adım var sanki. Lucy, Selim, Lucy. Güldü. Soyduğu portakal dilimlerini uzatırken korkma dedi. Başına bela filan olmam senin. Nişanlın olsun, evlen istersen. Bu bir kapris. Ötesini ben hiç düşünmem, söz de vermem. Elma soyuyordu. Duraladı bir, ekledi yavaşça. Bir kez söz verdim. Anladım ki boş. Ne denli örtbas edilse acılığı duyumsanır yakınmayla sustu bir süre. Elmaları dilimleyip tabağa dizerken nasıl dedi. Portakal tatlı mı? Tatlı. Elindeki dilim uzattı. Eğilip ağzıyla aldı Lucy. Çiğnedi bir. Tatlıymış dedi. Bu yıl ilk kez tatlı bir portakal yiyorum. Soyulup dilimlenmiş elma tabağını ortaya çektiği sehpaya koyarken gülümseyerek elinden diye de ekledi. Isırdığı elma dilimini isteksizce çiğniyordu Halil. Senin sevgilin var mı? Niye sormuştu öyle ağzından dökülür gibi? Yok dedi Lucy. Soruyu hemen yanıtlamıştı bekliyormuş gibi. Bir sessizlikten sonra da ekledi. Biri vardı ama askerde şimdi. Beklemeyeceğimi biliyor. Söz vermem. Gene duraladı bir, gülerek baktı Halil'e. Kimse kimseyi beklemiyor dedi. İçinde kaynayıveren bir kızgınlıkla dikeldi Halil. Benim büyük adam 9 yıl beklemiş kocasını dedi. Yemen'e gitmiş adam. Ağır ağır başını salladı Lucy. Nerelisin sen dedi. Tokatlı. Tokatlı olmuş dedi gene aynı ağır baş sallamasıyla. Durup alaylı bir gülümsemeyle baktım. Kim bilmiş dedi. Kilit mi vurmuşlar kadını? Ne demeliydi şimdi bu utanmazlığını? Meydan okur gibi bakıyordu Lucy. İnsan çok severse beklermiş. Erkekler bekler mi? Masal. Tabağı bıçağı alıp kalktım. Gel istersen benimle dedi. Sallanıp duruyor. Şu ceketinin düğmesini dikeyim. Kapıya doğru yürürken alaylı sürdürdü. Terziye gittim dersin. Düğmemi dikti. Yatak odasının yanındaki bir küçük atölye gibi odaya girdiler. Üzerinde kocaman makası, ütüsü, gönyesiyle biçki tezgahı, ayaklı bir dikiş makinesi, kıyıda ütü masası, duvarlarda asılı renk renk giysiler, orada burada kırpıntılar, telaşlı, kolsuz elbise provası giydirilmiş koca göğüslü tahta manken. Çıkar pantolonunu. Ona da bir ütü vuralım. Boru gibi olmuş. Sonradan ayrımsadığı yan duvardaki boy aynasında kendini don gömlek görünce sıkılmıştı. Kapı yanındaki sandalyeye ilişti. Lucy'nin becerikli elleriyle çabucak dikip sıkıladığı düğmelerine baktı. Annem üstümde dikerdi bazı. Dişlerimin arasına da makası sıkıştırırdı sırayım diye. Kısmetim dikilirmiş yoksa. Bu kız tam usta. Senin atölyen var. Niye Madame Arus'a gidiyorsun? Dilinde ıslattığı parmağıyla fişteki ütünün altına dokunarak kızıp kızmadığını denetleyen Lucy, vardı atölyem kapattım dedi. Böyle daha rahatım. Bir sürü sersem karılarla cinler tepeme çıkıyordu. İşçilerle de uğraş. Ustayım ben. İşi alırım, istersen burada çalışırım. İyi ki de kapatmışım. Şimdi bana da kim bilir ne varlık vergisi vurdulardı. 200 lirayla atlattık. Madame Arus? Ütüyü pantolonun paçasına bastırırken güldü. Çok meraklısın dedi. Madame Arus'u ne bileyim. Bir yolunu bulmuştur. Büyük karılar iş yapar o. Herakli dayı gibi. Hemen giyme bunu. Soğusun biraz. Pijama vereyim mi sana? İstemem. İşini bitirince gülerek yaklaştı. Üşümüyorsan onu da çıkar istersen dedi. Bu alaylı saldırıya karşı koyacakmış gibi ayağa kalkan Halil'in beline doladı kollarını. Uzanıp dudaklarından öptü. Niye karşı koysundu? Bu kez gün ışığında kızın tutkulu devinimlerini tüm titreşimleriyle denetler gibi bir gözlem içinde sevişmeye koyuldu Lucy ile. Oracığa minderimsi bir şeyin üzerine çökmüşlerdi. Gerçek usta bu. Yaptığı her işi kendisi için yapan, en iyisini yapan hemdi. Boynunda incecik altın zincirine takılı haç. Kömür karası gözlerini diktim üstüne istediğini alıyor. Bitip gidiyor sonunda derin iç çekişleri içinde. Uzan yanıma dedi Lucy. Ne güzel bak seninle. Yorgun minik öpücükler kondurup sığınır gibi yüzünü gezdiriyordu omzunda, göğsünde. Hep böyle sevişsek bu dünyada. Ne güzel. Hiç bitmese. Mırıldanır gibi söylemişti. Kapı çalınıyordu. Halil irkilir gibi doğrulunca koluyla bastırıp yatırdı. Yokum evde dedi. Başını Halil'in omzuna dayadı. Gözlerini kapatıp sessiz kaldı bir süre. Kalkıp tuvalete giderken şohben yanıyor. Sen de gel istersen dedi. Aklı artık saatteydi Halil'in. Bu akşam 6'da mazlumla buluşacaklardı Üsküdar'da. Saat kaç ki? O da kalktı. Lucy'nin peşi sıra girdi banyoya, ılık duş geçirdi üstünden, çıktı. Lucy elinde pantolon ceketiyle yatak odasına giriyordu. Burada giyinirsin dedi. Saat kaç? 4'ü 5 geçiyor. Giysileri yatağın üstüne bırakırken döndü. İşin mi var dedi. Evet, 6'da Üsküdar'da olacağım. Sevgilin mi bekliyor? Artık canı sıkılmaya başlamıştı bu sorgulamalardan. Pantolonunu takarken hayır dedi. Çok daha önemli. Ses çıkarmadan döndü Lucy. Gardıroba gidip açtı. Uzanıp bir paket çekti, yırttı çabucak. Çıkardığı bir yeni gömleği açtı. Sevgilin olsa vermeyecektim dedi. Giy bunu. O da çok kirlenmiş, çıkar. Bırak, yıkasın Madam Anita. Cumaları çamaşıra gelir. Bunları derken de üstündeki gömleğin düğmelerini çözüp ustalıkla sıyırıvermişti. Kollarından çekip aldı üstünden. Bir şeyler diyecek oldu, beceremedi Halil. Ne yapması, nasıl davranması gerektiğini kestiremiyordu bir türlü. Ne yaparsın bu durumda? İnce kahverengi çizgili bej gömleğin yakası filan öyle iyi oturmuştu ki. Evet dedi Lucy, gözüm yanılmamış. Kimin bu gömlek? Askerdeki sevgilisinin, güldü Lucy. O Sep amcayı aldımdı dedi. Sana olsa daha genç işi alırdım. Dili tutulmuş gibi kaldı önce, toparlanıp sağ ol dedi. Evden çıkışı 5'i bulacaktı neredeyse. Karyolanın kıyısını ilişip neler anlatmıştı Lucy mırıl mırıl. Yapmazsam duramam diyordu. Çatlayacak gibi ağrırmış başı. Şemsiye verdi bir de çıkarken. Kapıya gelince uzun uzun öptü Halil'i. Bekleyeceğim Selimciğim. Yüksek kaldırımdan Karaköy'e doğru koşturur gibi inerken Mazlum'la buluşmaya, peşine takılmış Selim'i kovarak gitme çabasındaydı. Nasıl kurtaracaktı kendini bu kirli gölgeden? Sırtında da Selim'in gömleği. Şu pis yağmurdan beni koruyan elimdeki şemsiye. O da Selim'in. Fehime'nin hastalığının kendisini bu kadar sarsacağını hiç düşünmemişti Rahim Usta. Sağ memesinde tümör vardı kadının. Büyük olasılıkla da kanserdi doktorların dediği. Fehime'ye bildirmemişlerdi önce. Asıl sorun da kadın olayı öğrenince başladı. Bütün üstelemelerini doktorların açık seçik belirttikleri geciktirilmesi durumunda doğacak kötü olasılıklara karşın ameliyat olmaya kesinlikle yanaşmamıştı Fehime. Aslında da pek konuşkan olmayan, şimdi iyice suskunlaşmış karısını inandırıcı olma çabasıyla günlerce dil döküp durmuş, güya Sovyetlerde karşılaştığı olaylardan örnekler vermiş, uydurmuştu kimilerini de. Bir yoldaşın annesinin almışlar göğsünü aslan gibiymiş yıllar boyu. Bu doğruydu da. Böyle inat edip çok geciktiren, sonra da acılar içinde yaşamını bitirirken yanlış ettiğine boşu boşuna 1000 kez yanıp duran Tatyana öyküsü uydurmaydı. Acı tatlı her yolu denemiş, hiçbir etkisi olmamıştı. Ameliyattan korktuğundan değil, memesinin alınıp tek memeli bırakılmasına yanaşmıyordu kadın. Onun onayı olmadan da böyle bir ameliyat yapılamıyordu. Açık ölüme gidiyordu gözlerinin önünde. Bu sancılı, acılı günlerde başlamıştı partinin çalışması. Reşat Fuat Kadıköy'ünde Suat Hanım'ın bir çocukluk arkadaşının evinde saklanıyordu. Suriye'ye kaçtığı söylentisini başarılı biçimde yaymışlardı. Polis inanmış olmalıydı ki sürekli izlemelerle Suat Derviş'i tedirgin etmeyi bırakmıştı. Reşat'ı birden yitirdiği ilk günlerdeki gibi iki göz iki çeşme kocamı öldürdüler kayıp diye kapı kapı dolanmıyordu o da artık. Reşat'ın Türkiye'den çıktığının inandırıcı bir kanıtı da bu oluyordu polise gösterilen. Babali'de gülücükler içinde gidip geliyordu gazetelere Suat Hanım. İçi rahattı, haber almıştı kocasından. Suriye'ye geçmişti Reşat. Sahir Hoca'dan da duymuştu Babali'deki bu yaygın söylentiyi Rahmi. İyi etmiş demişti Sahir Hoca olayı anlattıktan sonra. Ne yapacaktı burada kalıp da? Reşat'ın karısıyla düzenlediği bu oyunu polisin yuttuğuna inanmayanlar, giderek suçlayıcı biçimde kuşkulananlar da vardı. Öteden beri Reşat'la yıldızları pek barışık olmayan tornacı Emin başında geliyordu bunların. Polisi enayi sanıyorduk. Yakında acısı çıkardı. Daha önce yapılan bir toplantıya Reşat'tan gelen çağrıya karşın gidememişti Rahim Usta. Fehime'yi o gün bir profesöre göstermek için söz almışlardı 2 hafta öncesinden. O günlerde tornacı Emin uğradı iş yerine. Pek seyrek gelirdi. Öğle yemeğine çıktılar. Güzel konuşur diye ne çok konuşuyordu. Bekir'in kaçıp İstanbul'a gelmesinden de işkilliydi. Kim çağırtmıştı? Polisin bütün antenlerini üstümüze çevirmesinden başka hiçbir yararı yoktu bu işin. Kapı kapı dolaşıyormuş Kasımpaşa'da, Ortaköy'de. Bir yanda Suat Hanım'mış, bir yanda bu herif. Biz de gizli çalışacağız diyormuşuz. Ankara'da da Zeki dememişti nedense, aklına gelmemiştir. Zeki'den de kuşkuluydu öteden beri Emin Usta. Eyüp'teki evinde polisle pazarlık sonucu verdiği söz üstüne Ankara'da başbakanlık kitaplığına atandığı savundaydı. Gizli kirli bir işti bu. İyi ki de açmadı bu kez. Dedikodudan öte bir anlamı yoktu Rahmi'ye göre bu ağır suçlamanın. Polisle pazarlık dediği desantralizasyon döneminde Kominternin TKP'yi uygun gördüğü çizgi doğrultusunda CHP müfettişleriyle konuşmaktı Zeki'nin yaptığı. Evet, o çağırmıştı adamları evine. Birilerine sorup onayını almadan böyle bir şey yapacak kadar yürekli girişimci değildi bildiği Zeki. Hayınlığı yapıştırıvermekte çirkine kaçan bir ölçüsüzlük oluyordu. Bizden birilerinden değilse yukarıdan, Sovyet yoldaşlarından sorup alınmış olabilirdi bu onay. Bunca yıldır işletilen dedikoduyu umursamaması sırtını dayadığı kaynağı olan güveninden başka neyle açıklanabilirdi? Canı sıkkın deminle ayrıldıklarında. İşle birlikte dedikodular da başlamıştı. Atölyeye gelince daha da arttı sıkıntısı. Yeni aldıkları çırak sol baş parmağını çekici indirmiş nasıl yaptıysa. Tırnak düşmüş. Tütün basmışlar, çaputlarla sarmışlar. Oğlanı doktora gönderdi, söylendi biraz. Fehime'nin sağlıksızlığı her şeyi ters yüz etmişti sanki. Ertesi akşam Sebati ile buluştular Haydarpaşa'daki karanlık bir arka sokakta, Reşat'a gittiler. Pek az konuştular yol boyu. Yakınlıkları pek olmamıştı Sebati ile. Sivas'tandı. Ruşen Zeki çevresinden olmalıydı. Sevilip güvenilen biriydi. İstanbul İl Sekreteriydi şimdi. Tek tük konuşmalarında olayla ilgili alçak gönüllü bir yaklaşım içindeydi. İşçileri toparlamaya çalışıyordu. Özellikle gençlik kesimindeki gelişmeler umut vericiydi. Kendisini görmeye gelen öğrenciler anımsadı Rahmi. Bir şey demedi. Önce bir Reşat'la konuşalım. Önlerini artlarını kollayarak Kadıköy çarşısına girdiler. Bir alana açılan yolun karşısında kiliseye komşu bir evin önünde durup çevreyi bir kez daha gözledikten sonra çaldılar kapıyı. Gençten bir kadın açtı. Sebati'yi görünce gülümseyerek buyur etti. Merdivenleri çıkarken radyo sesi geliyordu yukarıdan. Merdiven başında Suat Hanım karşılayıp bir odaya aldı. İçeride ayağa kalkmış bekliyordu Reşat. Kucaklaştılar. Hazırlanmış masaya oturmak istedi, toktu. Bir kadeh rakını içerim dedi. Geçen çağrı için özür diledi Reşat'tan. Karısının durumundan söz etti. Fehime'nin hastalığına Suat Hanım ilgi göstermişti. Tanıdığı bir doktor vardı Cerrahpaşa'da, kolaylık sağlayabilirdi. Hastalığın kanser oluşundandı belki de sevecen duyarlılığı. Fehime'lerin yakınları bir doktor sağlamıştı gerekli desteği. Reşat'ın yaklaşımı daha gerçekçi oldu. Bu durumda Rahmi'nin partide koşturmaca işlerden uzak durup karısının sağlığıyla ilgilenmesi daha uygundu bir süre. Aslında ona düşecek bir iş de yoktu bugün. Baskı aygıtlarını sormuştu, bildiklerini söyledi. Celal'de olmalıydı. Bir teneke içinde Celal'e verdiğini söylemişti Mehmet. İşe yarayacak durumda olduğunu sanmıyordu. Laz İsmail'in baskı aygıtını sakladığı yeri bile söylemeden ülke içinde ülkeden kaçıp gitmesini konuştular. Alaylı gülüyordu Reşat. Yalnız bu İsmail kalmıştı yukarıda şimdi. Desantralizasyon kararı ile doktor Reşat Moskova'dan ayrılıp Fransa yoluyla Türkiye'ye gelirlerken İsmail nasıl ettiyse Moskova'ya dönmüştü Türkiye'den. Türkiye adına Kominter'de kalmasını da Piyek sağlamıştı niyeyse Reşat'tan duydu. Laz İsmail'in hasta olduğunu öne sürerek tedavi için Moskova'ya gelme isteğini daha önce geri çevirmişti doktor. Malını iyi biliyordu. Bunun kaçaklık olduğundan kuşkusu yoktu. Moskova'ya gitme izni İsmail'in ilişkide olduğu Sovyet gizli polisinin işidir. Başka kim yapabilir? Ne düzenci heriftir bu? Tez kapandı İsmail konusu. Emin'den de söz etmedi Reşat'a. Ne diyecekti? Ne yararı olacaktı diyeceklerinin? Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda Reşat'ın üstünde durduğu. En büyük tehlike niçin Sovyetler Birliği'nin dostluğum yayınlarıyla bir şeyler yapılmıştı. Partiyi yeniden örgütleyip Saracoğlu takımının Sovyet düşmanı, halk düşmanı yönetimine karşı savaş vermek gerekiyordu. Tek değildi Saracoğlu. CHP eski CHP değildi artık. Toprak ağlarının, vurguncu tüccarların, kara borsa varsalarının egemen olduğu bir denge bozulmasıyla nitelik değiştirmişti. Ordudaki gerici kadrolarla birlikte İsmet Paşa'yı da parmaklarında oynatıyorlardı bunlar. Refik Saydam'ın ölümü de karanlıktı. Aslında İsmet'in kaypak, ikiyüzlü siyasal çizgisinin doğal uzantısıydı olanlar. Faşist Almanya'ya savaş açacak bir Türkiye'de önemli siyasal değişimler olabilirdi. Yönetime egemen gerici takımın gücü kırılmadan ileriye dönük adım atamazdı Türkiye. Hükümetin sürekli kandırıp oyaladığı bağlaşık devletler demokrasi cephesinin beklentilerine uygun düşen bir çalışmaydı TKP'nin başlattığı. Mayıs sonunda Komintern'in lavı üzerine toplanıp konuşmanın Türkiye için yeni bir karar almanın gerekli görülmüş olduğunu anlattı Reşat. Daha sonra toplantıda varılan kararlar bunlardı. Kumarcılığı ile ünlü faşist Menemencioğlu en rezil kumarını Türkiye üzerine oynuyordu.